Teşekkürler Özlem. Teşekkürler arkadaşlar. Serimize devam ediyoruz o zaman. Şimdi İsa, bizim İsa, bir gece dağa çıktı ve geceyi Tanrı'ya dua ederek geçirdi. Gün doğunca öğrencilerini alıp aşağıda düzlük bir yere indi. Orada büyük bir kalabalık toplanmış kendisini bekliyordu. Kalabalığın İsa Mesih'in tanrısal kimliği üzerinde herhangi bir bilgisi var mıydı bilmiyoruz. Ama ondaki iyiliğin gücünden yararlanmak istiyorlardı. Hastalar, sıkıntısı olanlar, dertliler, şifa arayanlar, acı çekenler, kurtuluş bekleyenler hep oradaydı. Ortam aynen Müslüm Baba konseri gibi. Ama İsa söze başladı ve hayatımda duyduğum en güzel şeyleri söyledi. Luka 6'ya 20. İsa gözlerini öğrencilerine çevirerek şöyle dedi. Ne mutlu size ey yoksullar, çünkü Tanrı'nın egemenliği sizindir. Ne mutlu şimdi açlık çekenler, çünkü doyurulacaksınız. Ne mutlu size şimdi ağlayanlar, çünkü güleceksiniz. İnsanoğluna bağlılığınız yüzünden insanlar sizden nefret ettikleri, sizi toplum dışı edip aşağıladıkları ve adınızı kötüleyip sizi reddettikleri zaman ne mutlu size. O gün sevinin, coşkuyla zıplayın. Çünkü gökteki ödülünüz büyüktür. Nitekim onların ataları da peygamberlere böyle davrandılar. Muhteşem. Ben 20'li yaşlarda İstiklal Caddesi'nde bir kitabı mukaddes şirketi var. Oraya gidip bir mukaddes kitap, o zamanki adı oydu, almıştım. Ve kendimi ne zaman kötü hissetsem bu ayetleri okurdum. Gerçekten çok güzel, ümit veren, destekleyen, besleyen sözlerdir. Ve evet, bunlar Luka'dandı. Bugün Luka serimize devam ediyoruz. İmandan gelen umudun, sevginin ve lütfun İsa tarafından doğrulan, dile getirildiği bu sözlerle başladık. Hristiyanlığın mesajı nedir diye size birisi sorarsa, Hristiyanlık nedir diye sorarsa, aslında kendisine bu satırları gösterin. Buradaki vaadin ne olduğunu, ne anlatmak istediğini gösterin yeter. Buradaki vaade göre bir gün her şey tersine dönecek ve dünyamız tam da olması gerektiği gibi olacak. Her bir ayet üzerine konuşmak mümkün, uzun uzun konuşmak mümkün. Ama bugün konuyu Luka serisindeki bu yerle ve bunun anlamıyla sınırlı tutmaya çalışalım. Şimdi bir olayın arka planına bakalım. Yahya çölde haykırıyor ve Rabbin zamanının geldiğini duyuruyor. İsa Yahya ile buluşuyor ve bizim örneğimiz olarak vaftiz oluyor. Kutsal ruhla dolu olarak iblisin denemelerinden geçiyor. Ve Adem'in tersine ona yenilmiyor. İblis İsa'yı da ayartmak istediyse de onu kandırmayı başaramadı. İsa bunları reddetti. Diyebilirsiniz ki o zaten Tanrı'dır ve her şeyin sahibidir. Evet, ama Adem ve Havva da her şeyin sahibiydi. Hiçbir eksikleri yoktu. Ama her şeyin sahibiyken yanlış bir kararla her şeyi kaybettiler. Her şeye sahip olmak daha da fazlasını istemeye engel değil. Ve sonrasında hayat bu kaybedilenleri aramakla geçti, ama yanlış yerlerde arıyorlardı ve nihayet Mesih geldi, doğrusunu göstermek için geldi. Rabbin ruhuyla ve gücüyle öğretişlerine başladı. Cinler ve kötü güçler üzerindeki etkisini gösterdi, hastaları iyileştirdi. Ve bunun üzerine derdine derman arayanlar da peşine düştü. Ama bir taraftan din bilginleri, hakim güçler, o zamanki etkili kişiler, bunlar rahatsız olmaya başladılar. Ama İsa işine devam etti ve öğrencilerini seçti. Aslında o tek başına da yeterdi, ama öğrenci seçti ve bu da bize bir göstergedir. Ve o seçimi neye göre yaptığını da bilmiyoruz. Ama seçtiği kişiler gayet sıradan kişilerdi. Öyle ki aynen bizim gibi sıradan kişilerdi ve İsa onları seçti. ve elçileri yaptı. Demek ki Rabbin seçişinde süper insan olmak gerekmiyor. Zaten Rabbin gözünde de birbirimizden pek farkımız yok. Ve İsa şöyle dedi seçimini beğenmeyenlere, sağlıklı olanların değil, hastaların hekime ihtiyacı var. Ben doğru kişileri değil, günahkarları tövbeye çağırmaya geldim. Tabii doğru kişi hiç yok ama kendini doğru zannedenler var. Bunlar ben deli değilim diyenler gibi. Eğer deli böyle der ve onları tedavi etmek zordur. Eğer kendisinde bir rahatsızlık olduğunu hissediyorsa insan tedaviye açıktır, başlar. İsa da böylelerini çağırmaya geldim dedi. Ve sen de eğer Simon Petrus gibi Ya Rab ben günahkar biriyim diyebiliyorsan hiç merak etme. Çünkü Mesih senin için geldi. Çünkü günah hastalıktır ve hastalığını kabul eden iyileşecektir. Çarmıhtaki hırsız gibi o da hata bende dedi. Kurtuldu. Çünkü Mesih zaten kurtarmak için geldi. Ağlayanlar gülecek, açlar doyurulacak, teselli arayanlar bulacak ve yoksullar göklerin egemenliğini sahip olacaklar dedi. Ve iman dahil tanrısal değerlerin insansal değerlerden ne kadar farklı olduğunu ortaya koydu. Ancak şunu da söyledi. İnsanoğluna bağlılığınız yüzünden insanlar sizden nefret ettikleri, sizi toplum dışı edip aşağıladıkları ve adınızı kötüledikleri, sizi reddettikleri zaman ne mutlu size. Çünkü eğri olanlar, yanlışta olanlar doğruluktan, doğrudan hoşlanmazlar. Eğer benim yüzümden sıkıntı çekiyorsanız o zaman sevinin dedi. Çünkü gerçeğe aitsiniz ve insanlar gerçeklerden hoşlanmaz. İnsanlar için gerçekler acıdır, kötüdür. Güzel gerçek diye bir deyim yoktur mesela. İnsanlar gerçeklerden hoşlanmaz. Yalanlardan hoşlanırlar. Eğer yalanda, günahta en ileride olursanız sizi severler. En kolayı budur ama doğrusu bu mu? İsa işte büyük bir öngörüyle kendisini izleyecek olanları böylelikle uyardı. Beni izlediğiniz için, bana bağlı olduğunuz için sizden nefret edecekler. Evet, ediyorlar zaten. İsa'yı izlediğinizi söylerseniz, böyle bir şekilde sağda solda duyulmuşsa elbette sizi yadırgayacaklardır. En azından hakkınızda dedikodu yaparlar. Belki sizle ilişkilerini değiştirirler. En iyi niyetlileri kafayı yedi derler. Daha başkaları da artık dilin kemiği yok. Bunları umursamayın ama hatta sevinin dedi Mesih. Hatta zıplayın dedi. Çünkü doğrulukla karşılaşan eğrilik doğruluktan hoşlanmaz dedi. Çünkü karanlık ışıktan hoşlanmaz. Ve dünya Mesih'i sevmedi ki onun izleyicilerini sevsin. Burada bir de dikkat etmemiz gereken bir şey var. Mesih kendisine insanoğlu diyor. Bunu şöyle düşünelim. Evet o %100 Tanrı'ydı ve %100 insandı. Ama bizim gibi bozulmuş insan değildi. Orijinal, mükemmel, günaha girmemiş, batmamış, hiçbir lekesi olmayan ideal ve Tanrı'nın yarattığı yani günah öncesi insanlar gibiydi. Bu yüzden Mesih işte bizi İnsanoğlu yani gerçek insan yapmak üzere geldi. Orijinal fabrika ayarlarını döndürmek için. Evet, ve sonra bir takım uyarı ayetlerine geçti. Ama vay halinize ey zenginler, 24. ayetten devam ediyorum. Çünkü tesellinizi almış bulunuyorsunuz. Vay halinize şimdi karnı tok olan sizler, çünkü açlık çekeceksiniz. Vay halinize ey şimdi gülenler, çünkü yas tutup ağlayacaksınız. Bütün insanlar sizin için iyi sözler söyledikleri zaman vay halinize, Çünkü onların ataları da sahte peygamberlere böyle davrandılar. Çok ciddi uyarılar. Bunlar üzerine düşünelim biraz. Demek ki zenginlerin işi zor olacak. Karnı tok olanlar, mutlu olanlar, eğlenenler çok zor durumda kalacaklar. Acaba böyle mi? Sözel anlamda. Şimdi yanlış işler yapan, yanlış yatırımlar yapan veya tembel olduğu için hiç çalışmayan, yoksul düşen kişiler olduğu gibi dürüstlükle çalışıp zengin olanlar da var. Bunlardan ilki, yani yanlış işler yapan, parasını harcayan, kumar oynayan ve bu yüzden yoksul düşenleri kastetmiyor İsa Mesih. Aynı şekilde çalışıp kazandığı için zenginleşen insanları da kastetmiyor. Ama paraya tapan, parayı, zenginliği hayatın tek amacı sayan, bunun dışında hiçbir değer tanımayan kişilerden söz ediyor. Eğer bu anlamda kendinizi, kimliğinizi zengin olarak görüyorsanız ve bu zenginliği gurur vesilesi sayıyorsanız işte o zaman kötü. Çünkü iki tanrıya birden tapamazsınız. Ya Rab'be tapacaksınız ya paraya. Ve paraya tapmak yalnızca biraz daha biriktirmek ve bunun için bütün her türlü şeyi mübah görmek, doğru saymak işte mesele burada. Yoksa iyi bir iş yapıp para kazandın, paranla yoksullara yardım edebilirsin, para amaç değil, iyi işler için bir araçsa sorun yok. Mesih onları kastetmiyor. Evet, tok, karnı tok olanlar. Yemek yemek kötü bir şey değil. Kesinlikle. Karnımız doyduğu zaman bir daha acıkmayacağım zannederiz. Aç da hiç doymayacağını zanneder ve her gün bu döngüyü birkaç kere yaşıyoruz. Ama insanın değeri yemek yediği için artıp eksilmez. Veya ne yedin ne içtin diye değerin eksilmez. Rab seni yediğine içtiğine göre değerlendirmez. Ve yalnızca aç kalmak da kurtuluş demek değildir. İsa'nın burada kastettiği şu: İsa Mesih için aç kaldıysan bunun bir anlamı var. Ve yemek için yaşadıysan ve yalnızca yemek için yaşayan bir obursan, hayatını böyle maddi zevklere adamışsan işte o zaman bir sorun var. Ve şunu da unutmamak lazım. Ne yersek yiyelim, ne kadar yersek yiyelim, bir süre sonra gene acıkırız. Demek ki yemek değil burada kastedilen. Mesih ne dedi? İnsan yalnız ekmekle yaşamaz. Rabbin bir suyla yaşar. Ve insanlar sizleri doğru olmadığı halde yalnızca duymak istediklerini söylerseniz elbette severler. Yanlış inançlarını överseniz sizi beğenirler. Kötü alışkanlıkları yüceltirseniz sizi severler. Kafa dengi bulurlar. O zaman arkadaş olurlar. Ama bu insanların gözünde iyi olmanız, Rabbin gözünde iyi olmanız anlamına gelmez. Ve Rabbin sevgisini bu şekilde kazanamazsınız. Mesih'in ne kastettiği açık. Ama tarihe şöyle bir baktığımızda bu sözleri birebir alanlar yalnızca aç kalarak, yalnızca kendilerine acı vererek, gereksiz yere kendilerini kırbaçlayanlar, işte bütün insanlardan kaçıp dağlara gidenler, orada tek başına yaşayanlar, Tanrı kendilerini sevsin diye hiçbir işte çalışmayıp dilenci hayatı sürenler, yarı aç, yarı tok, sefalet içinde yüzenler, kendini temizlemeyenler vesaire, bunların bir değeri yok. Rab bunu kastetmedi. Böyle düşünmeyin. Rab sizi olduğunuz gibi sever. Rab aşırılıkları sevmez. Rab sizi evladı olduğunuz için sever ve affeder. Bunun için Mesih dedi ki, Rabbin sizi sevdiği gibi birbirinizi sevin ve kendinizi de sevin. Çünkü Rabbin gözünde değerlisiniz. Rab sizleri kendi ailesine almak için, sizleri kurtarmak için kendi canını verdi. O kadar acı çekti ve çok acılı bir şekilde öldü. Değerli olmasanız bunu yapmazdı. Rab sizin her birinizi tek tek biliyor ve tanıyor. Ve sizi kurtarmak için bunu yaptı. Tanrı bizi çok sevdiği gibi bizlerin de birbirimizi bu şekilde sevmemizi ve kabul etmemizi öğütledi. Ve bunu biraz daha ileri götürdü. Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz günahkarlardan ne farkınız olur dedi. Doğru. Az önce sözünü ettiğimiz gibi çok yanlış insanları da sevebilirsiniz ve onlarla aynı kafadaysanız onlar da sizi seveceklerdir ve bu gerçek anlamda bir sevgi olmaz. Bu kadar kötü şeyler yaptığımız, dünyayı bu kadar mahvettiğimiz halde Tanrı bizi seviyor. Çünkü gerçek sevgi karşılık aramadan sevmektir. İşte İsa bunun için düşmanlarınızı sevin dedi. Bu çok zor. Çok zor. Ama yine de Rabbin değerlerinin neler olduğunu bilelim. Kendi değerlerimizi de buna uyduramasak bile buna çalışalım. Tanrı'nın sözünü bile bağlamından koparıp başka insanlar üzerinde egemenlik kurmak için kullananlar var. Bunlar her zaman oldu. İsa'nın zamanında Ferisilerdi. Yok mu hala var? Ferisiler 2000 yıl öncesinde mi kaldı? Günümüzde Ferisiler yok mu? Her zaman vardı ve her zaman olacaktır. Rabbin sözünü bağlamından koparan, insanları sevgiye değil, bağışlamaya değil, ayrıştırmaya, küçümsemeye, kötülemeye çalışanlar her zaman oldu ve olacaktır. O zaman dikkatli olacağız ve Rabbin gözünde değerli olanın alçak gönüllülük, merhamet, sevgi olduğunu ve en büyük dindarlığın bunlar olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Şekildeki dindarlığı değil, içsel arınmayı amaçlayalım. Kim dinli, kim dinsiz? Pardon. Kim kurallara uyuyor, kim uymuyor? Bu şekilde yargılamayacağız. Senin giysin imanımıza uygun değil, kusura bakma. Seni beğenmiyorum. Senin oturuşun da düzgün değil. Senin yaşantını beğenmiyorum. Dinciler bunu söyler. Biz bunu söylemiyoruz çünkü İsa şunu söyledi 37. ayette. Başkasını yargılamayın, siz de yargılanmazsınız. Suçlu çıkarmayın, siz de suçlu çıkarılmazsınız. Başkasını bağışlayın, siz de bağışlanırsınız. İman yarış değildir. Başkalarını yargılamak, kusur aramak, kim daha inançlı diye yarışmak değildir. İman bağışlamaktır. Çok çok zor şeyler ama İsa bunu yaptı. Çünkü önce o bizi sevdi. Ve benim sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin dedi. İşte bu sevgi gerçektir. Çünkü beklentiye dayanmaz. Gerçektir çünkü değişmez. Davranışlara göre azalıp çoğalmaz. Nedensizdir. Bizi yalnızca biz olduğumuz için sever. Sevgisine neden aramaz. Karşılıksızdır, doğaldır, eksilmez, değişmez. Mükemmeldir çünkü tanrısaldır. Bu Tanrı'nın sevgisi. Biz insanlar işte günahkar doğamızın etkisi altındayken bu kavramı çarpıtıp ihtiyaç duyduğumuz şeyleri sevgiyle karıştırmışız ki bu aslında sadece bencilliktir. Mesela şöyle diyelim, kebabı severim, karnımı doyururum, bu duygu güzeldir, kim sevmez ki? Birayı severim, rakıyı severim, sigarayı severim. Değil mi? Bu böyle söylüyoruz. Çayı, tatlıyı, kahveyi severim, sohbeti severim, eğlenceyi severim. Tabii ki seni de severim ama benim istediğim gibi olursa. Canımı sıkarsan, beni üzersen sevmem. Bu arada sen de başkasını sevemezsin. Yalnız beni seveceksin. Ne denilmiştir? Ya benimsin ya toprağın. Şimdi bu sevgi değil. Bunlar bencillik. Bunlar yalnızca kendini iyi hissetmek için gerek duyduğumuz şeyler. Böyle bir sevgi olmaz. Mesih'in kastettiği günahkarlar da birbirini sever. İşte tam budur. Birbirini tamamlayan, birbirine iyi gelen şeyler günahkarlar için kesinlikle sevgi nedeni olabilir. Ama Rabbin sevgisi bu değil. Ne dedik? Rabbin sevgisi mükemmeldir. Nedenlere bağlı değildir. Azalıp çoğalmaz, değişmez. Şimdi Rab gibi sevebilir miyiz? Çok zor. Rab gibi affedebilir miyiz? Çok çok zor. Ama neyin doğru olduğunu bilebiliriz. O da Mesih'in ne söylediğidir. Nefretin, kinin, intikamın yanlış olduğunu bilelim. Affedemesek de henüz affetmek gerektiğini bilelim. Çünkü imanla kurtuluyoruz ve imanla kurtulmuş olmak bize yepyeni bir yürek getirir. Ve bu yürekle, etten bir yürekle Rabbin halkına dahil oluruz. Ve bu durumda bizden kötülük çıkmaz. İstemeden yaptığımız kötülükleri de Rab saymaz. Çünkü Mesih'teyizdir ve o zaman 43. ayetten okuyorum. İyi ağaç kötü meyve, kötü ağaç da iyi meyve vermez. Her ağaç meyvesinden tanınır. Dikenli bitkilerden incir toplanmaz, çalılardan üzüm devşirilmez. İyi insanın yüreğindeki iyilik hazinesinden iyilik, kötü insan içindeki kötülük hazinesinden kötülük çıkarır. İnsanın ağzı yüreğinden taşanı söyler. Mesih mükemmel konuşuyor. Yüreğimizden nelerin taştığını tahmin edebiliriz. Daha doğrusu eskiden neler taşıyordu. Şimdi imandayız ve Rabbin halkıyız. O zaman yüreğimizden taşanlar Rabbin istediği gibi Rab'den gelen şeyler olursa işte bu. Biz Rab'den geleni tıpkı ayın güneşten gelen ışığı yansıttığı gibi yansıtmalıyız. Çünkü Rabbin ışığı üzerimizdedir. Ve eğer meyve vereceksek bu İsa'ya bağlandığımız içindir. Çünkü İsa ne dedi? Ben gerçek asmayım. Ona bağlı kalan meyve verecektir. Ve Rabbin iyi işleri hayatında parlayacaktır. Çünkü Rabbin ailesine dahil oldun. Şimdi yeryüzünde Tanrı'nın görkemini taşıyorsun. Rab seni sevdi ve seni kurtardı. Çünkü Rab için çok değerlisin. Rab sana baktığında İsa Mesih'i görüyor. Çünkü imanla onun kimliğini aldın. Evet, bu kimlik yüzünden insanlar senden hoşlanmayabilir. Bu gayet normal, çok normal. Ve hatta doğrusu budur. Çünkü dediğimiz gibi, çünkü önce ondan hoşlanmadılar. Dünyadaki insanlar seni sevmiyorsa sorun değil. Rab seni seviyor. Kardeşlerin seni seviyor. Kilise seni seviyor. Onun için kardeşler böyle şeyler olacaktır. Mesih ne dedi? Gene çok güzel bir söz. Dünyada sıkıntılarınız olacak ama dedi, merak etmeyin ben dünyayı yendim dedi. Onun için bizler de içimizi rahat tutalım ve kendimizi sıkıntılı hissettiğimiz anlarda kutsal kitabı açıp Luka 6:20'den bu ayetleri okuyalım. Orada Rab size sesleniyor ve diyor ki, işte benim çocuğum, ne mutlu sana. Amin.